TürkSat Dijital Hayatı sunar.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyoları'ndan yaptığımız programımızda bu hafta hem dünyamızın hem ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs problemiyle ilgili gündemimizi oluşturmaya çalıştık. Geçen hafta uzaktan yaşam kültürüyle ilgili bir konuyu, bireysel bir konuyu konu almışken bugün de iş hayatımın uzaktan ve evden nasıl yapılacağına dair dijital araçlar, uygulamalar ve servislerle ilgili bir konuğumuz olacak. Bununla ilgili örnekler vereceğiz. Bu yaşam kültürüne, iş hayatı için nasıl ayak uydurabiliriz, onu konuşmaya çalışacağız. Programımızda bu mücadeleye böyle katkı vermek istedik. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi TürkSat'tan Sami Yenice'ye bağlanacağız ve hayatımızı kolaylaştıran servisleri yapan Türkiye Gov.tr'den bir servisi, hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ankara'dan telefon attığımızda Sami Bey.
Bilal Bey, yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bugünlerde siz de hizmetlerinizi arttırdınız gördüğüm kadarıyla. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız?
Evet, hem hizmetlerimizin sayısı artıyor hem de çeşitliliği artıyor.
Harika.
Çeşitliliğinden kastım ne, ondan bahsedeyim. E-Devlet'te sadece kamu kurum ve kuruluşların hizmetleri yer almıyor. Kamu kurum ve kuruluşların hizmetlerin yanı sıra belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlere E-Devlet kapısından erişmek mümkün. Ayrıca üniversiteler, özel şirketlerin hizmetleri ve özel şirketlere yönelik hizmetler de E-Devlet kapısından sunulmakta. Dışarıya çıkmadan, kamu kurumlarına gitmeden pek çok hizmeti türkiye.gov.tr adresinden E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirmek mümkün.
Evet, bugüne kadar pek farkında değiliz belki ama Türkiye Gov.tr üzerinde birçok hizmeti fiziki olarak yapabileceğimi birçok hizmeti evden mobil cihazlarımızdan, ekranlarımızdan yapabiliyoruz. 4000'e yakın hizmet var. Her hafta da bunları sizin aracınıza duyurmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Türkiye Gov.tr'yi daha çok kullanmanın zamanı diyebiliriz bugünler. Programın başında duyurduğumuz bu mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz? Aslında gündemimizi de bu şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok değerli bir konum olacak. Ankara'dan telefonla canlı yayına bağlanacağız kendisine. Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu üyesi Doktor Recep Erdem Erkul'la uzaktan yaşam kültürünü, iş hayatı anlamında konuşmaya çalışacağız. Kendisi telefon attığımızda Erdem Bey.
Merhabalar Bilal Bey.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Evden nasıl gidiyor çalışmalarınız? İlk önce onu sormak lazım.
Yani evden tabii yıllardır uzaktan çalışma kültüründe de teknoloji sektöründe olduğumuz için aslında alışkın insanlarız. Ama tabii bu dönem biraz daha herkes gibi bizim de alışkanlıklarımız değişiyor. Çalışıyoruz, hem çalışıyoruz hem kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz evde kaldığımız zamanlarda. Hem ailemize daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz.
Çok güzel.
Farklı bir durum tabii.
Aslında sizin bu hani bizzat sizin uzmanınıza başvurumuzun nedeni de bu. Siz bunu yıllardır deneyimleyen bir insansınız. Biz çeşitli nedenlerle haklı haksız kurumlarımız, bireysel, toplumsal dijital araçlara biraz muhafazakar yaklaşıyoruz, direnç gösteriyoruz. Özellikle iş yaşamında. Ama gördüğüm bir raporda 2018 yılıydı sanırım. Toplantıların %60'ından fazlasının verimsiz geçtiği, fiziki olarak buluşulan toplantıların bundan bahsediyordu. Çok verimsizliğinden bahsediyordu. Uzaktan yaşam kültürü acaba bu verimsizliği azaltacak araçlar ve uygulamalara sahip mi? Hele bugünlerde bizim için bir şey geliştirebilir mi? Örnek olabilir mi? Ne dersiniz?
Öncelikle böyle bir konuyu gündeme getirerek yapmış olduğunuz yayından dolayı teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Ve hem ölen vatandaşlarımıza, dünyadaki insanlara rahmet diliyorum. Hem de sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü inanılmaz bir özveriyle mücadele ediyorlar. Sadece sağlık çalışanlarımız değil, kamudaki diğer çalışanlarımız olsun. Toplumda da inanılmaz bir farkındalık var. Şimdi bu uzaktan çalışma kültürü dediğimiz gibi aslında 1969'lu yıllarda başlayan konular. Ve özellikle 72 yılında Jack Mills isminde birisi tarafından uzaktan çalışma terimi üretiliyor. Hı hı. O zaman karmaşık bir NASA iletişim sistemi üzerinde uzaktan çalışıyor kendisi. Ve insanlara yaptığının uzaktan çalışma olduğunu söylüyor. Ve bu kavramda bu şekilde ortaya atılıyor. Ta 72 yılı. Biraz önce bir istatistik verdiniz. Ben bir farklı istatistik vereceğim. 2005 ve 2017 yılları arasında yapılan bir araştırmada uzaktan çalışanların sayısının %159 oranında artmış olduğu görünüyor. Hı hı. Ve özellikle işverenlerin %85'i uzaktan çalışmanın verimliliği artırdığını belirtiyor. Ve gene başka bir istatistik vereceğim. Özellikle uzaktan çalışma imkanı çalışanların iş memnuniyetini gene bu raporda %57 oranında artırmakta. Asıl daha farklı bir istatistik, uzaktan çalışanlar yarı yarıya daha az hasta oluyor ve hastalık iznini daha az kullanıyorlar.
Çok önemli burası, evet.
Şimdi bu açıklamalara, bu istatistiklere baktığımız zaman günümüzde zaten veri her şey. Bizim bu virüs olayında da görüyoruz. Yani veriyi iyi analiz eden, veriden iyi tahminleme çıkaran ülkeler olsun, kurumlar olsun, özellikle bu virüs salgında çok daha başarılı oldular. Bu çok önemli. Salgın ve afet durumlarında tabii ki dijital dönüşümün önemini bir kez daha hatırlamış olduk. Özellikle bu durumlarda iletişimin sağlanabilmesi de en önemli unsur aslında. Yani ne kadar uzaktan çalışma kültürüne alışkın da olsak, toplumlar ne kadar uzaktan çalışma kültürünü benimsiyor da olsa, özellikle salgın ve afet durumlarında sistemlere fazla bir yüklenme olacağından dolayı altyapının çok iyi olması gerekiyor Bilal Bey. Doğru. Sizin de bildiğiniz gibi.
Doğru.
Okullarımızın çoğunda artık geniş band internet bağlantısı var. Bu önemli. İnternet altyapıları bu çalışma biçimine el verdikten sonra, sadece okullarda değil iş hayatında da böyle, dijital dönüşümüyle modern bir çalışma ortamının kurgulanması mümkün hale geldi.
Hemen burada sorsam, Türkiye'de internet altyapısı uzaktan çalışmaya en azından bazı sektörler için uygun mu? Siz işin içinde olan biri olarak.
Bilgi ve İletişim Teknoloji Kurumu'nun verilerine göre baktığımızda 2019 itibariyle 62 milyon geniş internet band abonesi bulunuyor. Ve gene son yıllardaki yapılan birçok çalışmayla ülkemizdeki ben internet altyapısının, geniş band internet altyapısının uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii burada salgın ve afet durumlarında biraz önce dediğim gibi kapasite artırımı ve kapasiteye yüklenme önemli göstergeler. Bunları da önümüzdeki dönemlerde görmüş olacağız.
Test etmiş olacağız birlikte, doğru.
Evet, test etmiş olacağız ama ben şu anda ülkemizin bu tarz bir durumdaki teknolojik altyapısının diğer karşılaştırdığımız dünyanın güçlü büyük devletleri, ilk 10 devletleri ile karşılaştırırsak iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Tabii dijital ekonominin gelişmesiyle beraber özellikle ekonomide fiziksel ürünlerin bir noktadan diğerine taşınmasından ibaret değil artık. Yani bugün belki bu konu daha fazla gündeme geldi ama özellikle dijital hizmetlerin, bilginin internet üzerinden, mekandan bağımsız bir şekilde aktarıldığı bir ekonominin de içindeyiz. Zaten bunu yaşıyoruz. Ve artık buna baktığımız zaman yeni petrol de ekonomide veri. Ama bu verinin güvenli bir biçimde saklanması, iyi analiz edilebilmesi, çalışanlar ve karar vericilerin de kullanımına uygun hale getirilmesi de bugün tüm şirketlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve okulların birinci önceliği oldu. Ve artık buna baktığımız zaman uzaktan çalışma kültüründe de bu biraz önce saydığım konular bir adım öne çıkmaya başladı Bilal Bey.
Doğru. Tabii dinleyicilerimiz, hem yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu üyesi Doktor Recep Erdem Erkul'la uzaktan yaşam kültürünü konuşuyoruz. Şunu sorabilirler haklı olarak. Her meslek uzaktan yaşama, uzaktan çalışmaya, evden çalışmaya uygun olmayabilir. Böyle bir istatistik veya böyle bir rakam var mı? Örneğin işte bankacılık sektörü aslında tamamen belki uzaktan çalışmaya, yaşam kültürüne uygun olabilirken lojistik uygun olmayabilir. Siz ne dersiniz?
Şimdi ben şöyle bir 5 tane bileşen paylaşayım. Çünkü ona göre hangi sektörde çalışanlar kendilerinin sektörlerinin uzaktan çalışma kültürüne uygun olup olmadığına karar ver. Şimdi eğer bir çözüme bakacak olursak, bu uzaktan çalışma çözümüne, örneğin bir Teams çözümü var. Nedir bu uzaktan çalışma kültüründe? Bir, elektronik posta ve zamanlama kullanımı önemli.
Doğru.
İçerik, ikincisi, içerik oluşturma, içeriği paylaşma ve bulma önemli. Üç, arama ve görüşme önemli. Dört, sohbet imkanı önemli. Beş, kuruluş içerisinde, yani kurum içerisinde bağlanma önemli. Baktığımız bir gene veri, çalışanlar 5 yıl öncesine göre bugün 2 kat daha fazla bu uygulamalar üzerinde çalışıyorlar Bilal Bey. Ve önemli bir şey, 3 gene burada madde karşımıza çıkıyor. Kararlılık, kalite ve yenilik. Yani kararların alınması ve yürütülmesi uzun sürdüğü zaman, eksik veriler yüzünden alınan kararların kötü olması kaliteyi etkiliyor. Diğer alanlarda yapılan keşiflerin de kullanılamaması yeniliği etkiliyor. Bu biraz önce saydığımız 5 başlık hangi sektöre uygunsa uzaktan çalışma kullanabilir. Mesela sağlık sektörü, biz geçtiğimiz yıllarda bunu çok fazla anlatmaya, dile getirmeye çalıştık. Birçok ameliyat artık bu sanal gerçeklik gözlükleriyle başka ülkelerden birbirine bağlanan cerrahlar tarafından ortak yapılabiliyor. Bu çok önemli. Yani teknolojinin bize getirdiği yeniliklerden birisi bu. Örneğin sağlık sektöründe bu kullanılabilir. Bu bugünlerde çok sağlık sektörünü konuştuğumuz için. Doğru. Eğitim sektöründe zaten kullanılıyor. Bankacılık sektöründe ben kendim mesela kullanıyorum. Kendi çalıştığım banka özellikle bazı işlemlerde görüntülü konuşma yapıyor. Cep telefonunuzdan bağlanıyorsun. Burada önemli olan bu çalışma ortamlarında neler yapabileceğin. Yani sohbet oluşturma önemli biraz önce dediğimiz gibi. Ama bir de tabii bu ürünleri, bu uzaktan çalışma kültürünü kullanabileceğiniz platformlar çok önemli Bilal Bey. Yani yine iş günün sonunda altyapıya geliyor.
Evet, aslında güzel bir giriş oldu. Hani biraz örnek uygulamalar, araçlar üzerinde konuşacak olursak bunları nasıl, mesela toplantılar için ne kullanabiliriz veya paylaşımı için, dosya paylaşımı için ne kullanabiliriz gibi neler söylersiniz?
Şimdi ben en azından tabii biraz reklam gibi olacak ama isim vermeden kendi kullandığım ve verimli gördüğüm uygulamalardan bahsedebilirim. Örneğin Teams uygulaması. Skype'ın mesela çok çok çok gelişmiş bir versiyonu. Teams uygulaması. Bu konularda çok önemli ve iyi bir program.
Ücretsiz mi bu uygulama? Hemen sorayım. Teams uygulaması. Teams. Takım değil mi Türkçe o anlamda? Hiç bilmeyen kullanıcılarım, dinleyicilerimiz olabilir.
Evet. Ne yapıyor bu uygulama? Örneğin bu uygulamayla siz verimli bir sohbet gerçekleştirebiliyorsunuz. Cevaplı konuşmalar yapabiliyorsunuz. Yani belli bir kanal içinde, belli bir görüntü sistemi içinde birbirinizle örneğin görüntülü ortak toplantı 250 kişiye kadar yapabiliyorsunuz.
Müthiş.
Ve canlı yayın, örneğin biz bu canlı yayınımızı siz zaten kendiniz farklı platformlarda canlı yayın da yapıyorsunuz. Ama Teams programı üzerinden 10 bin kişiye kadar canlı yayın ulaştırabiliyorsunuz.
Yani eğitimler, seminerler, paneller bu tabii uygulama üzerinden yapılabilir.
Tabii. Dünyada her gün 44 milyon kişi kullanıyor bu uygulamayı. Ve bir haftada dünyada da 12 milyon kişi yeni Teams üyesi oldu. Fakat tabii şöyle bir özelliği var. Örneğin bir kanal kurdunuz bu uygulama üzerinde. Bu diyelim ki işte 250 kişi katıldı uygulamada, bir sunum yapıyorsunuz. Sunum yaparken dosya paylaşabiliyorsunuz.
Aynı anda.
Konuşma yaparken aynı anda sunumunuzu açıp sunumunuzu paylaşabiliyorsunuz. Ve siz konuşurken örneğin bir mesaj paylaştınız. Orada bir de aynı zamanda bir chat ortamı var, sohbet ortamı var. Katılanlar beğeni butonuyla paylaştığınız mesajla ilgili beğeni yapabiliyorlar. Ve gene örneğin başka bir özellikle dediğim gibi sunumları paylaştıktan sonra sunumların üzerinde ortak çalışma yapabiliyorsunuz. Örneğin bir metin üzerinde çalışıyorsunuz. Beraber bir çalışma notu hazırlayacaksınız.
Evet, bir grup onun var için beraber çalıştınız diyelim. Evet. Aynı departmanda, bölümde.
Aynen. Bu metin üzerinde mesela siz, ben 3-5 arkadaş daha ekleyelim örneğin. 10 kişi diyelim. Aynı anda metni değiştirebilip metnin üzerinde oynama yapabiliyoruz. Ve daha sonra dosyamızı o grup dediğimiz, kurduğumuz grup sayfamıza ekleyebilip istediğimiz kişi de istediği zaman girip o sohbet ortamındaki dosyalarımızı değiştirebiliyor. Tabii önemli bir özellik, bu uygulamaları bilgisayarımızdan, tabletimizden ve en önemlisi aynı hızda cep telefonumuzdan kullanabiliyoruz.
Mobil versiyonu da mevcut.
Tabii. Ve baktığımız zaman zaten Bilal Beyciğim, yani cep telefonu kullanımı çok fazla. Ondan dolayı bizim daha çok, herkeste bilgisayar olmayabilir ama herkeste cep telefonu öyle ya da böyle sayılara baktığımız zaman var. Özellikle ülkemizde.
Doğru.
Ondan dolayı mobil versiyon çok önemli. Ve mobil versiyonda da aynı özellikleri taşıması ve hızın düşmemesi çok önemli. Yine dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz bu tarz programlarda. Örneğin OneDrive dosya paylaşım programı var. Yine burada da dosyaları paylaşıp daha sonra toplantıya katılanların o dosyaları oradan görmesini sağlayabiliyorsunuz. Ekip üyelerine toplantı bildirme var. Yani örneğin biz sizle yarın saat 4'te 250 arkadaşımıza bir toplantı göndereceğiz. Bu toplantıyı gene farklı uygulamalar üzerinden, takvim uygulamaları üzerinden 250 arkadaşımıza ya da daha fazla arkadaşımıza gönderebiliyoruz. Onlar da takvimlerinde, çalışma takvimlerinde yarın bizim saat 4.30'da yapacağımız toplantıyı görüp sadece bir linke tıklayarak toplantımıza katılabiliyorlar. Ve toplantıya girdikten sonra örneğin bir ekran düşünelim. Siz konuşuyorsunuz, ana ekranda siz görünüyorsunuz. Sağ tarafta yaklaşık toplantıya katılan diğer katılımcılar görünüyor. Onlardan birinin üstüne tıklayaraktan onlara istediğiniz kişiye ayrıca birebir sohbet ortamı yapabilir. Yine dosyalarımızı paylaşabilir. Birebir görüşmeleri de yapabilirsin.
Şirket içi için çok uygun. Peki diyelim.
Sadece şirket gibi düşünmeyelim. Özellikle benim burada vurgulamak istediğim bir konu Bilal Bey. Özellikle böyle afet ve salgın dönemlerinde sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kullanımı ile ilgili durum çok önemli. Çünkü uzaktan çalışma kültürü tamam, iş hayatında biz bunu kullanabiliriz. Kurumlarımız kullanabilir. Kamu kurumlarımız kullanabilir. Okullarımız kullanabilir. Ama özellikle sivil toplum kuruluşları ve özellikle afet dönemindeki kuruluşlar çalışmaların aksamaması için bu uygulamaları çok aktif kullanabilirler. Kullanıyorlar zaten. Ama dediğim gibi özellikle uygulama sayesinde işle ilgili görüşmelerin görüntü konuşmasından, dosya saklamadan, sunum, Word, Excel, PowerPoint gibi dijital üretkenlik araçlarını toplu kullanabilme gibi iletişim ve işbirliği araçlarını bir araya getirerek sivil toplum profesyonelleri ve gönüllülerin iletişiminin kesilmemesi çok önemli.
Çok önemli.
Yani bu bir kere bence hepimizin bir vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. Burası önemli bir madde. Bir diğer özelliği, siz ekranınızı birbirinize paylaşabiliyorsunuz. Yani toplantıya katıldıktan sonra bilgisayarınızın ya da cep telefonunuzun ya da tabletinizin masaüstü ekranını paylaşabilip içerik düzenini de herkesin paylaşanlarıyla ve diğer katılımcı insanların yüz ifadeleriyle birlikte de görmenizi sağlayabiliyor.
Süper. Tabii iş hayatı demişken şimdi evlerimize kapandığımız veya kapanacağımız bu günlerde yetenekleri olan insanların bu yeteneklerini, bilgilerini dışarıya aktarabilmeleri, danışmanlık hizmetlerini olsun, hukuki veya eğitimsel bilgilerini olsun, e-ticarette bir önem kazanıyor. Bilmiyorum aynı düşünür müsünüz? E-ticarete yönelik, elektronik ticarete, elektronik danışmanlığa yönelik araçlarda da var mı çözümler kullanabileceğimiz? Ne dersiniz?
Yani birçok zaten çözümler var. Yani özellikle elektronik ticarette kullanılan özellikle chatbotlar var. Sonuçta siz artık robotlarla muhatap oluyorsunuz bir şekilde. Bu uygulamalar gene önemli. Özellikle dijital ekonomiden bahsettik. Zaten bunu sadece bugünkü bu uzaktan çalışma kültürüyle değerlendirmeyelim. Zaten son önümüzdeki 5 yıla baktığımız zaman elektronik ticaretin inanılmaz bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ama tabii özellikle bu son dönemlerdeki gelişmelerden sonra büyük ihtimal elektronik ticaretin daha da fazla artacağı
Sizin mesela bugün bir şeyinizi gördüm, duyurunuzu gördüm. Bu akşam galiba bir yayın yapmayı düşünüyorsunuz. Şunu da görüyorum.
Sizi de sonrakilerde bekliyoruz.
Şunu da sormak istiyorum aslında. Bugünlerde anlatmak istediği şeyi anlatabileceği insanların çok fazla şey var. Sağlık alanında, diğer başka alanlarda, belki psikoloji, toplumsal psikolojimiz anlamında insanların kanallarda bir videoya çekip kendini canlı yayın anlatmalarının önem kazandığını görüyorum. Ne dersiniz? Hangi araçları kullanabiliriz? Mesela siz bu akşamki yayınınızı hangi araçları kullanarak yapmayı planlıyorsunuz?
Biz bu akşam eşimle beraber bir teknoloji ve sosyoloji sohbetleri yapacağız.
Tamam.
Yani eşim sosyolog. Biz de yıllardır teknolojinin bir şekilde içindeyiz, ucundan kenarından, çocukluğumuzdan beri. Her programda da, yaptığımız programlarda da konunun, herhangi bir konunun uzmanlarını programımıza dahil edip onların da görüşlerini diğer sosyal medya kullanıcılarıyla Instagram üzerinden paylaşmalarını sağlamaya çalıştık.
Nasıl bir düzene kurdunuz Erdem Bey? Çok merak ediyorum. Hani burada dinleyicilerimize belki bir fikir vermek amacıyla bunları söyleyebilir misiniz, paylaşabilir misiniz?
Yani çok basit bir düzene. Sonra bir cep telefonundan bir uygulamayı yükleyerek, eğer evde de internet altyapınız da buna müsaitse, birçoğumuzun zaten baktığımız zaman Türkiye'de dediğim gibi bu internet altyapısı mevcut, telefonumuzdan sosyal medya üzerinden bir yayın yapacağız, canlı bir yayın. Tabii burada önemli olan belki de başka bir konu var Bilal Bey. Yani uzun zamandır hem kendi arkadaş ortamlarımızda, hem iş ortamlarımızda, hem böyle sizin gibi değerli dostlarımızın bize davet ettiği programlarda dile getirmeye çalışıyoruz. Zaten 21. yüzyılın başarıya giden ve ortaklık açısından en önemli kavramı işbirliğiydi ve paylaşmak idi. Yani eğer siz yardımlaşmıyorsanız, paylaşmıyorsanız ve işbirliği yapmıyorsanız, zaten bu yüzyılda başarılı olmak gerçekten çok. Bunu özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı çok iyi biliyor. Özellikle Z kuşağı daha da iyi biliyor ama bizim kuşak da Y kuşağı da çok daha iyi biliyor. Bizden önceki kuşaklar da bu konularda çok çalıştılar. Bugünkü durum işbirliği yapmamızı gerektiriyor. Ve bugün de görüyoruz ki
buna çok ihtiyacımız var.
Çok ihtiyacımız var. Hem tüm kurumlarımızın buna çok ihtiyacı var. Çok güzel, layıkıyla yapıyorlar. Gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler elimizden geldiğince vatandaşlar olarak bu işbirliğini yapmamız gerekiyor. Yapmaya çalışıyoruz. Genciyle, yaşlısıyla hep birlikte bu işbirliğini sağladığımız sürece bugün ben çok yakın bir dönemde bu günleri atlatacağımızı zaten dünya genelinde düşünüyorum. Ama önümüzde nelerle karşılaşacağımızı bir yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bilmiyoruz. Gene karşılaşabileceğimiz bu krizleri işbirliğiyle aşabileceğiz. İşbirliği de nereden geçiyor? Herkesin dili döndüğünce kendi bildiğini düşündüğü konularda fikirlerini paylaşması, fikirlerini daha fazla kitlelere ulaştırıp başkalarının yorumlarını, eleştirilerini alıp harmanlaması bugün ve tekrar paylaşması bence en önemli nokta. Biz de torbada tuzumuz olacak şekilde kendimizce evimizden akşam ufaklık uyuduktan sonra böyle bir yayın yapmaya çalışacağız.
Çok kıymetli.
Tabii kendi bildiğimiz konularda konuşacağız. Bilmediğimiz konularda da işi bilenlere danışacağız. Onları dahil edeceğiz.
Bugün sizin bir içeriğinizi gördüm gene. Türkiye Bilişim Vakfı bir düşünce yarışması düzenleyecekmiş bu konuyla ilgili. İşbirliği demişken o geldi aklıma. Koronavirüsle ilgili fikir jimnastiği yarışması. Nasıl adlandırırız onu?
Şimdi orada da Türkiye Bilişim Vakfı bunun paydaşlarından birisi. Koronaton isminde hekatonları hepimiz diyor.
Bilmeyenler için kısaca şey yapalım mı?
Çok kısa. Türkiye Bilişim Vakfı, tabii çok kısa bir bilgi de verebilirim. Yani Türkiye Bilişim Vakfı'nda içinde yer aldığı, farklı paydaşların içinde yer aldığı, özellikle koronavirüs salgınının yarattığı sorunlara sosyal, lojistik anlamda yenilikçi çözümler üreten bir hekaton düzenleyeceğiz. Nedir bu? Sosyal çözümler, lojistik çözümler, diğer çözümler. Bir şekilde çözümün bir parçası olmak için online bir yarışma düzenliyoruz aslında. Ve online katılacaklar. Kazanan fikirler eş finansman ve hızlandırma programlarıyla bir şekilde desteklenecek. Ve desteklerle ilgili çok yakın zamanda da detaylar açıklanacak. Burada çok fazla paydaş var. Türkiye Bilişim Vakfı bunlardan birisi. Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi var, ODTÜ Girişimcilik Merkezi var, Habitat Derneği var, Başlangıç Noktası var, İTÜ var işin içinde.
Sadece teknoloji alanında mı, yoksa hemen hemen her alanda fikirleri olan bu sorunla ilgili katılabilir mi? Nasıl, katılma şartları neler?
Yani fikri olan herkes, sonuçta bu gene bir işbirliği, katılabilir. Ama dediğim gibi bizim buradaki asıl amacımız teknolojiyle biz bu virüsün yenilmesinde sosyal projelerle nasıl katkı sağlayabiliriz? Nasıl bir farkındalık yaratabiliriz? Nasıl bir lojistik çözüm sağlayabiliriz? Örneğin sosyal sorunlarda, mesela sosyal medyada ve benzeri platformlarda dezenformasyonlar var. Bilgi kirliliği var.
Doğru.
Fiziksel aktivitenin sınırlanması nasıl sınırlayacağız? Çevreye duyarlılık nasıl farkındalık yaratacağız? Lojistik çözümler, gıda, sağlık ekipmanlarına erişim, yardımlaşmayı artıran gönüllülük bazlı oluşumlar, diğer çözümler mesela işsizlik, nakit akışı problemleri, eğitim devamlılığı, bunlara fikri olan herkesi biz bu program bekliyoruz. Program nasıl olacak? 21 Mart'ta saat 9'da etkinlik bilgilerinin tüm katılımcılarla paylaşılması. Corona.com.türkiye.com adresinde. Ben Twitter'da da Erdem Erkul hesabımda paylaştım. Bilal Beyciğim.
Tekrar alabilir miyiz? Linki tekrar alabilir miyiz?
Corona.com.türkiye.com. Tamam. C ile yazılıyor. Corona.com.türkiye.com. Benim Twitter'daki Erdem Erkul hesabımda da zaten linki var, paylaşım ağı var. Oradan da bakılabilirler. 21 Mart 2020'de de saat 9-10 arası YouTube üzerinden bir canlı yayınla mentorluk konularının açıklanması olacak. Yine 10 ile 10.30 arasında canlı cevap soru cevap oturumu yapacağız. Ve 10.30-11 arasında yine paydaşlarla beraber özellikle koronavirüs salgınının sosyal etkileri üzerine bir konuşma harika olacak. Programa da web sayfasından bakılabilir. Herkese açık.
Biz de duyurmuş olalım.
Etki analiz atölyesi olacak. Tabii online olacak. Bu ara sosyal mesafeye hepimizin vatandaş olarak dikkat etmesi gerekiyor. Ondan dolayı da bir online olarak yapılacak ama amaç aslında Bilal Beyciğim hem farkındalık yaratmak hem de herkesin kendi bilgisi dahilinde elinden geldiğince bu dönemde ülkemize, insanlığa nasıl bu konuda katkı sağlayabiliriz onu yapmak.
Çok teşekkür ederiz.
Bu hackathon'dan da güzel fikirler, projeler
bence de çıkacak. Çok çok teşekkür ederiz Erdem Bey katılımınız için. Hem işbirliği hem örnek uygulamaların hepsini vermiş olduk. Aslında bir uzaktan yaşam rehberi kısa da olsa hazırlamış olduk. Tekrar ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık.
Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese, tüm vatandaşlarımıza, dinleyenlere çok selam, saygılarımızı iletiyorum.
Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Saygılar, teşekkürler.
Evet, Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu üyesi Doktor Recep Erdem Erkul'la adeta bir uzaktan yaşam rehberi hazırlamaya çalıştık, sunmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın.
Türk Saat, dijital hayatı sundu.